Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.
Schumann'ın son yıllarına geliyoruz ve trajik sonunu burada biraz anmak istiyoruz. Yine önemli besteler var bu yıllarda. Demiştik 49 yılı önemli bir beste yılı olmuştur. Tam da zaten bu 49 yılında 1849'da Schumann çok önemli bir eseri bitiriyor. 5 senedir çalıştı. Çok önem verdiği bir metin. Bütün romantiklerin aslında önem verdiği, bütün çağın önem verdiği metin. Goethe'nin Faust'ı. Herkes onu bestelemek istemiş. Mesela büyük bir beste var. Berlioz'un La Damnation de Faust adlı eseri. Bunu anabiliriz. Faust senfonisi var Liszt'in. Çok önemli eserler. Çok uzun bir eserdir. Önemli bir eserdir. Schumann belki ama en önemlisini bestelemiştir bu eserlerin. Çok sevdiği bir besteci. Üstüne Liedler bestelemiştir. Aynı Schubert'in önceden yapmış olduğu gibi. Belki en iyi Liedlerini Goethe üstüne bestelememiştir. Oysa belki Schubert'inkiler daha önemli eserlerdir. Goethe üstüne bestelediği eserler. Ama asıl gücünü bu olgunluk eseri sayabileceğimiz Goethe'nin Faust'undan sahneler, Szenen aus Goethes Faust eserinde ortaya koymuştur. Hatta Schumann'ın bir lafı var. Goethe'ye ne borçlu değilim ki diyor. Her şeyi ona borçluyum diyor. 13 sahneden oluşmuş bir eser bu. 3 bölüm var, bir uvertür var. Burada Schumann'ın son yıllarına damgasını vuran hezeyanların da ön belirtileri var. Özellikle mesela şey bölümünde, Gece Yarısı adlı bölümde mesela lemür yaratıklar korkunç bir ritimle ortaya çıkıyorlar. Ondan sonra mezarını kazıyorlar Faust'un. Sonra da yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Böyle bu görüntüler, bu korkunç görüntüler şimdiden bu eserde karşımıza çıkmakta. Biz burada eserin son bölümünden, ikinci Faust'ı ele alan son bölümünün sonunu dinleyeceğiz. Ve son korosunu dinliyoruz. Onun başlangıcını dinliyoruz. Düsseldorf'ta orkestra şefliğine başladığında Schumann ilk başta çok her şey iyi gidiyor. Sonunda bir yani psikolojik sorunların artması ya da bağlantılı olarak anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Bazen eserleri yönetirken daldığı söyleniyor. Esere kendini verdiği için bir çeşit dalgınlık yaşadığı ve orkestra ve korolarla ilgisizleştiği, koroların da biraz bu yönden orkestranın da anarşik bir sürüklenişe girdiği belirtiliyor. Ve müzik komitesi, şehrin müzik komitesi sonuçta bir takım tatsız olaylardan, aslında Schumann için de aşağılayıcı olaylardan sonra onu görevden alıyor. Bu çok onun için hüzünlü bir şey. Konuşma zorlukları da aslında başlıyor. Sağlığı gitgide bozuluyor. Şimdi bu son dönemindeki iyice bu rahatsızlanmasını araştıranlar oldu tabii ki. Çok üstünde duruldu. Frenge'ye bağlayanlar var bu durumu. Frenge hasta ama kesin bir bulgu yok elimizde. Frenge'nin işte ilerlemesine bağlanabilir diyenler var. Gitgide çünkü bir kopukluk yaşıyor. Ta ki yavaş yavaş artık iyice son zamanlara gelene kadar 1854 Şubat'ından itibaren büyük sorunlar başlıyor. Çünkü zaten önceden olan bazı sorunları tekrarlıyor Schumann'ın. İşte konuşma zorluğu, sessel halüsinasyonlar, sanrılar başlıyor. Burada mesela sürekli la sesini duyduğunu söylüyor. Sürekli la sesini duyuyor. Kulağında sürekli la sesi var. Gitgide eskiden de karşımıza çıkan delirme korkusu başlıyor. Krizler başlıyor. Hatta o zamanlar tanıştığı iki gençten biri olan büyük kemancı Joachim, öbürü de Brahms zaten. Son aslında mutluluklarından bunlarla tanışmak olmuştur 53'te. Zaten Brahms'ın çok büyük besteci olduğunu ilk yine belirten kişidir Schumann. Diyor ki Joachim'e, müzik sustu diyor. Hiç değilse dışsal olarak sustu diyor. Oysa 10 Şubat'ta, bütün bu tarihleri kesin biliyoruz, birdenbire içinden bu müziği çok şiddetli bir şekilde duymaya başlıyor. Hiç bitmeyen bir müzik duymaya başlıyor. Clara diyor ki günlüğünde Robert korkunç acı çekiyor. Bütün sesler onun için müziğe dönüşüyor. Ve bana dedi ki diyor, bu öyle muhteşem bir müzik ki o kadar muhteşem şekilde tınlayan, çalgılarla çalınan bir müzik ki yeryüzünde hiç böylesi işitilmemiştir demiş. Bu birden böyle iniş çıkışlı bir ruh haline giriyor. Bazen korkunç acı çekiyor. Bazen korkunç böyle korkunç yani çok güçlü ekstazlar yaşamaya başlıyor. Kendinden geçmeler yaşamaya başlıyor. Gitgide bu dünyaya saplanıyor. Bu değişen ruhsal dünyaya saplanıyor. Büyük sevinçler, büyük korkular yaşıyor. Muhteşem o müziği durmadan duyuyor. Kulağında durmadan o müzik var. Onu aslında sarhoş ediyor bu müzik. Bu aslında bunun ölümcül olduğunu hissediyor Schumann. Bu durumun ölümcül olduğunu, sonunun kötü olacağını anlıyor. Ama yine de buna karşı mücadele etmeye çalışıyor. İşte violonsel konçertosunu düzeltiyor mesela. Clara gitgide aslında uzaklaştığını görüyor Schumann'ın kendisinden. 17 Şubat akşamı gözleri açık sayıkladığını duyuyor Robert'in. Etrafında melekler uçuyor Schumann'ın. Sabahleyin birden cinler onun yerini alıyor. Hatta kaplan şeklinde, sırtlan şeklinde cinler çıkıyor. Ve korkunç bir müzik duymaya başlıyor bu sefer. Arada da yine aklını tekrar eski haliyle buluyor Schumann. Korkunç bir acı içinde gidip geliyor Schumann. 21 Şubat birden sesler susuyor. 21 Şubat'ta birkaç mektup yazıyor, bir sonat çalıyor. Ama birdenbire kendini katil olarak görmeye başlıyor, hissediyor. Clara'ya yanından uzaklaşmasını söylüyor. Ona kötülük yapmaktan korkuyor. Sonra aslında bütün hayatındaki korku gerçekleştiğini anlıyor. Delirdiğini anlıyor. Ve akıl hastanesine gitmek istediğini söyleyip bütün hazırlıklarını yapıyor. Prolarını, işte kağıdını, müzik kağıdı alıyor. İşte kalemlerini alıyor. Hepsini hazırlıyor. Tam böyle kendine çok hakim bir şekilde akıl hastanesine gitmeye hazırlanıyor Schumann. Diyor ki karısına bu uzun sürmeyecek, iyileşmiş olarak döneceğim diyor. Ama bir vakit daha geçiyor bu şekilde. 27'sinde Ren Nehri'ne atlıyor. İntihar girişimi var. Gemiciler onu kurtarıyor. Artık sonunda da kendi isteğiyle Endenich akıl hastanesine kapatılıyor. Şimdi burada doktorunun da yazdığı bir şey var elimizde. Diyor ki doktoru, o akıl hastanesindeki doktoru, Dr. Richards, onun bilinci çok böyle yaralıydı ama aslında yıkılmış değildi diyor. Kendi benliği ona yabancı değildi. Aslında değişmemişti, dönüşmemişti. Oysa derin bir melankoli vardı, onu buraya getirmiş olan melankoli. Onu aslında son anına kadar terk etmedi diyor. Ne yapıyormuş orada? Bazı ziyaretler oluyor. Mesela Clara gitmemiş, istememiş Clara'nın gelmesini. Clara da gitmemiş. Clara en son anında artık tam ölürken gitmiş. Ama Brahms geliyor, Brahms ziyaret ediyor. Genç yine Joachim gidiyor. Orada piyanosu var, geziniyor. Aslında orada kapatılmış da değil. Bir haritada, atlasta sürekli işte hayali yolculuklara çıkıyor. Sürekli bir haritaya bakıyormuş. Ama o dönem çok küçük denemeler dışında besteleri yok. Bir mektubu var yine o dönemden yazılmış. Hüzünlü bir mektup. Size bir bölümünü burada çevirmeye çalışacağım. Ah sizi görebilsem, bir kez daha sizinle konuşabilsem ama yol öyle uzun ki ne kadar çok şey bilmek isterdim. Nasıl senin hayatın? Clara'ya sesleniyor. Nerede oturuyorsunuz? Eskisi kadar harika çalıyor musun? Bana biraz ilginç bir şey yollayabilir misin? Mesela Schoenberg'in şiirlerini, benim dergimin eski bazı koleksiyonları, mesela müzisyenlere yaptığım öneriler. Biraz da müzik kağıdına ihtiyacım var. Çünkü biraz beste yapmak istiyorum. Çok basit benim hayatım. Bu hüzünlü halinin işte bir yankısı. 23 Temmuz 1856'da artık ölüyor, ölmekte yani, artık ölüm döşeğinde. Clara geliyor yanına, 29 Temmuz'da da ölüyor. Büyük acılar çektikten sonra son saatlerinde ölüyor. Şimdi bu son döneminin tam başında, 54'ün tam başında iki tane eser var. Biz bitirmek için bunları çalacağız. Bir tanesi aslında bunlar vedası, Schumann'ın vedaları, müziğe vedaları, hayata hatta vedaları sayılabilir. Yine de yani o kadar o sıkıntılı döneminde bile muhteşem eserleri ortaya koyuyor Schumann, bunların kanıtı. Şimdi ilk önce Opus 135 Maria Stuart serisinden Fransa'ya veda lidini dinleyeceğiz. Abschied von Frankreich, Julian Banse söylüyor. Thank you. Şimdi de bu Maria Stuart şarkılarının birincisinden sonra yine son piyano eserinin birinci parçasını dinletmek istiyoruz. Çünkü aslında senfonilerden, Faust'tan sonra, çeşitli eserlerden, işte koro eserlerinden sonra, hayatının sonunda bestelediği keman eserlerinden sonra, aslında orada biraz esininin biraz zayıfladığı da belirtilmiştir, tartışılabilir ama eski coşku sanki eksik gibidir bu son eserlerden. Oysa hem demin dinlediğimiz ligde hem de bu son piyano eserinde yine bir başyapıt ortaya koyuyor. Çok da hüzünlü çünkü bunun adı Gesänge der Frühe, yani şafak şarkıları. Şafak şarkıları, yani bir başlangıcı düşlemiş yine aslında hayatının sonunda. Diyor ki yayıncısına bu parçalar hakkında, bu parçalar diyor şafağın yaklaşımında, şafağa yaklaşırken bir heyecanı tercüme etmekteler diyor. Aslında böyle bir betimlemeden çok diyor. Bunlar daha çok bir duygunun ifadesidir diyor. Çok değerli, yüce şair Bettina von Arnim, Goethe'nin de dostuydu. Ona ithaf ediyor bu şarkıları. Yani şafak şarkılarını, yani aslında piyano eseri bu. Ama onlara başka bir başlık veriyor. Tam deliliğinden çok az önce Andiotima diyor. Bu da çok etkili bir şey çünkü başka deliren birisi, Bettina von Arnim'in de deliyken ziyaret etmiş olduğu Hölderlin'in aslında aşık olduğu kadına verdiği adı veriyor bu ithafta. Andiotima diye eklemiş. Hölderlin ki belli çevrelerde yine tanınıyor ama yani mesela hiç Hölderlin üstünde bir bestesi yoktur. Çünkü o zamanlar hiçbir zaman böyle birincil bir şair olarak sayılmamıştır. Bir tek Hiperyon eseri ortada ya da bazı şiirleri ortadadır. Ama Hölderlin'i anması da ilginç bir nokta burada. Tam delirmeden önce Schumann'ın. İşte son sözü Schumann'a bırakıyoruz. Bu inanılmaz 5 bölümlü bir kontrpuanın akorlarına bırakıyoruz. Bu bir şekilde bir müziğe veda, hayata veda sayılabilir. Schumann'ın dehasının da imzasını taşıyan bu vedayı şu an programı bitirirken dinliyoruz. Schumann'ın son piyano eserinin ilk parçasıydı. In Ruhigen Tempo, Şafak şarkılarından Opus 133, yorumlayan piyanist Christian Matte'ydi.
Doğumunun 200. yıl dönümünde Robert Schumann. Hazırlayıp sunan Ahmet Soysal.